Milwaukee, Hill Yayınları. 1. Basım, Haziran 2000. Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 13.
Ana, Maxim Gorki, sayfa 83. Ya işte ben bunun nedenini bulamıyorum. İş buraya gelince ben de şaşırıyorum. Adam aldatmak. Ben öyle seziyorum ki bizi aldatıyorlar. Bilmem ama benim görebildiğim bu. Çünkü bak kibarlar, okumuş adamlar incelmek, nazikleşmek istiyorlar. Ben ise bunu istemem. Ben gerçeği isterim. Ben doğrudan anlarım ve anladım. İşte bunun içindir ki ben zenginlerle bir kafada olamam. Onlar size gereksinim duyunca sizi öne sürerler. Sizin kırılan kemiklerinizin üstünde yürüyerek amaçlarına doğru giderler. Bu tatsız sözler ananın kalbini sıkıyordu. Acı içinde bağırdı. Aman Allah'ım, Pavel nasıl oldu da bunu anlayamadı? Ya şehirden gelen adamlar, bunların hepsi şey mi? Nikola Inavovic'in, Şeşenka'nın, Yegor'un namuslu yüzleri gözünün önüne geldi. Kalbi çarpmaya başladı, başını sallayarak, hayır hayır dedi. Buna inanamam. Onları yönetiyor, onların hiçbirinin kötü düşünceleri, amaçları olamaz. Hayır. Rubin düşünceli sordu, kimden söz ediyorsun? Pelage düşünceli yanıt verdi. Hepsinden, bütün gördüklerinden, onlar insan kanına el sürmezler. Alnına ter damlaları belirdi, parmakları titriyordu, başını eğerek, onlara bakma, bize en çok yaklaşanlar da yaptıklarını bilemezler. Onlar iyi bir şey yapıyoruz sanarlar, doğruyu severler. Belki de bunların arkasında başkaları vardır. İşte asıl bunlar gerçek çıkarlarını görenlerdir. Yoksa insanlar bir neden olmaksızın kendi zararına çalışmazlar. Yüzyıllardan beri kanısız sarsılmış bir köylü inanışıyla ekledi. Ne kibarların ne de okumuş adamların elinden iyi bir şey çıkmaz. İyilik gelmez. Anladın mı? Bu böyle. Ana yine anlaşılmaz bir kuşku içinde düşünerek sordu. Şimdi neye karar verdin? Rubin bir saniye sessizce kadına bakarak, ben mi dedi, kararım şu ki kendimizden yüksek adamlarla birleşmeliyiz. Yine sustu. Gördüğüne göre düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. Ben gidiyorum yine. Ben de arkadaşlarımla beraber bulunmak, onlarla birlikte çalışmak isterdim. Vücudum bu işe gelir, inatçıyım, budala değil. Okur yazarım, çabadan da insanlara nasıl söz etmek gerektiğini bilirim. Yine ben bilirim insanların ruhu kirlidir. Hepsinde kıskançlık vardır. Hepsi yiyip yutmak ister. Hem parçalanacak av daha az olduğundan komşularını yemeye çalışırlar. Bir başıma köylere, kentlere gideceğim. Halkı ayaklandıracağım. Kalksın, yürüsün, özgürlüğü ele geçirsin. Doğruyu anlayacak olursa kendine bir çıkış yolu bulabilir. İşte ben ona dünyada gönül bağlayacak hiç kimse bulunmadığını, insanın yalnız kendi kendine güvenmesi gerekeceğini, yalnız aklıyla davranacağını anlatacağım. O kadar. Ana Rubin'e acıyordu. Onun alın yazısından korkmuştu. Bu ana dek ondan hiç hoşlanmamıştı. Ancak şimdi onu kendine daha yakın, daha uysal buluyordu. Elinde olmadan düşünmeye başladı. Pavel bir yoldan gidiyordu, Rubin başka bir yoldan. Pavel gibi zahmet çekmeyecek. Alçak bir sesle dedi ki, sonra da seni yakalarlar. Rubin kadına bir göz atarak yanıt verdi. Hapisten çıkar çıkmaz yine başlarım. Köylüler seni teslim ederler, hem belki de hapiste kalabilirsin. En sonra yine çıkarım ya, ondan sonra yine işime başlarım. Köylülere gelince onlar beni bir ya da iki kez teslim ederler. Sonra sözümü dinlemenin iyi olacağını anlarlar. Ben onlara ne diyeceğim bilir misiniz? Bana inanmayınız, salt beni dinleyiniz. Böylelikle beni hem dinleyecekler hem de dediklerime inanacaklar. Şimdi ikisi de ağır ağır, sanki her sözü söylemeden önce tartıyormuş gibi konuşuyorlardı. Rubin, ben artık yaşamaktan çok tat duymayacağım dedi. Bu son zamanlarda burada yaşadım, pek çok şeyler gördüm. Bunların kimisini de anladım, şimdi bana öyle geliyor ki yeni doğmuş bir çocuğu toprağa gömüyorum. Ana başını sallayarak çok üzgün, yok olup gideceksin Mihail dedi. Rubin derin kara gözleriyle kadının yüzüne baktı. Bakışlarında sorucu bir anlatım vardı. Gülbüz vücudu öne doğru eğilmiş, elleriyle sandalyenin kenarına dayanmış, yanık yüzünü kara bir çerçeve gibi kaplayan sakallı bu yüze sarı bir renk vermişti. Hazreti İsa'nın bir buğday tanesi için söylediği sözü biliyor musun? Bu tane yok olmaz, yeni bir başak içinde yeniden yaşar. İnsan da bir varlık tanesidir. Ben daha ölecek dereceye gelmedim. Hem kurnazım da. İskemlesi üstünde kımıldanarak ağır ağır ayağa kalktı. Ben meyhaneye gidiyorum. Orada arkadaşlarla biraz zaman geçireceğim. Küçük Lucille hiç gelmiyor. İşe başladı mı yoksa? Ana gülerek, onlar hep birbirine benziyor canım dedi. Hapisten çıktılar mı yine işe başlıyorlar. Öyle olmalı. Sana anlattıklarımı ona söylersin değil mi? Birbirlerinin yüzüne bakmaksızın ağır ağır mutfağa geçtiler. Peki öyleyse, Allah'a ısmarladık. Güle güle, gündeliğini ne zaman alacaksın? Aldım bile. Ne zaman gidiyorsun? Yarın sabah erkenden. Allah'a ısmarladık. Başını öne eğerek istemeden kapıdan dışarı çıktı. Ana bir saniye kapı eşiğinde durdu, uzaklaştıkça işitilmez olan ayak sesleriyle kalbinde birden uyanan kuşları dinledi. Sonra içeri girdi. Odaya gelince perdeyi kaldırdı ve odadan dışarı bakmaya başladı. Pencerenin camlarına yapışan gecenin karanlığı, derinliği görünmeyen kocaman ağzını açmış, kim bilir hangi avı bekliyordu. Kadın kendi kendine söylendi, artık geceleri yaşıyorum, hep geceleri yaşayacağım. Demin buradan ağır adımlarıyla çıkıp giden kara sakallı köylüye acıyordu. Ne geniş göğüslü, ne gürbüz vücutlu adamdı o. Öyleyken o da yine elinden bir şey gelmeyen bütün adamlar gibiydi. Çok geçmeden Andre geldi, sevinçliydi. Pelagio ona Ribin'den söz edince bağırdı. Gidiyor ha? Peki, gitsin. Köylere gerçeği yaysın. Zaten bizimle birlikte bulunması güçtü. Onun kendine özgü düşünceleri var. Bizim düşüncelerimizi benimseyemez. Zenginlerden, kibarlardan, okumuş adamlardan söz etti. Anlaşılan içinde bir kötülük, bir kuşku var. Allah vere de bizi aldatmasalar. Küçük Rusyalı gülerek bağırdı. Bundan yüktün değil mi nine? Evet, para para. Ah, bizim de bir paramız olsaydı. Yok, hala başkasının hesabına çalışıyordu. Örneğin Mikhail Ivanovich ayda 75 ruble alıyor. Onun 50'sini bize veriyor. Ötekiler de hep böyle geçiniyorlar. Kimi okul öğrencileri aralarında bir yardımlaşma açarak para topluyorlar. Damla damla bu topladıkları paraları bize gönderiyorlar. Yeryüzünde her türlü adam bulunur. Bunların bir bölümü bizi atlatmaya, bir bölümü yolumuzdan alıkoymaya uğraşır. İçlerinden en iyileri bizimle birlikte yengeye dek giderler. Sonra ellerini hızlı hızlı ovuşturarak konuştu. Ancak bu yenge pek uzaktır. Her neyse biz şimdi parlak bir Mayıs eğlencesi hazırlıyoruz. Pek eğlenceli bir şey olacak. Sözleri, hali, zavallı kadının kalbine saçılan korkuları yok etmişti. Küçük Lucille ayaklarını sürüyerek odanın içinde dolaşıyordu. Bir eliyle başını, öteki eliyle göğsünü okşayarak gözlerini yere dikti. Bilseniz dedi, kalbimde kimi zaman ne garip duygular uyanır. Nereye gitsem insanları arkadaş, hepsini doğruluk ateşiyle tutuşmuş, hepsini iyi, hepsini uysal, hepsini sevinçli bulurum. Hepsi birbirinin isteklerini gözlerinden anlar. Kimse komşusunu kırmaz. Kimsenin kimseye gereksinimi yoktur. Bütün dünya bir bütün, bir uyum içinde yaşıyor. Her kalp kendine özgü ezgiye mırıldanıyor. Bu ezgi bir noktada ırmak gibi birleşerek en sona bir ışık denizine, özgür, mutlu bir yaşayışın aydınlık ülkesine, serin kanlı, görkemli atılıyor. En sona Pelagi istediği izni alabildi. Pazar günü hapishaneye girerek bekleme odasında bir köşeye büzüldü. Oda dar, kirli, alçak tavanlıydı. Kendisi gibi birkaç ziyaretçi de vardı. Onlar buraya ilk kez gelmiyorlardı. Hepsi birbirinin tanıdığıydı. Alçak sesle ağır bir konuşma başlamıştı. Bir kadın dizlerinin üstüne bir sepet almış söylüyordu. Haberiniz var mı? Bu sabah kilisede dua edilirken papaz yine şarkı söyleyen çocuklardan birinin kulağını koparırcasına çekti. Giyinişinden asker emeklisi olduğu anlaşılan yaşlı bir adam öksürükle yanıt verdi. Bu çocuklar yok mu? Öyle yaramazlar ki. Eğri bacaklı, uzun kollu, çıkık çeneli, saçları dökülmüş, ufak tefek bir adam, acele işi olanlarda görülen bir telaşla odanın içinde dolaşıyordu. Geçim gittikçe güçleşiyor. Zaten insanlar da onun için böyle kötü oldular ya. Ortalama sığır etinin kilosu 14 kapik, ekmek 2,5 kapik. Ara sıra kül renginde elbiseleri, kaba deriden ayakkabılarıyla içeriye mahpuslar geliyordu. Kimilerinin ayaklarında zincir vardı. Ziyarete gelenler sanki bu hallere öteden beri alışıkmış gibi kaygısız duruyorlar, bunlara katlanıyorlardı. Kimileri yerlerinden kımıldamıyor, kimileri ise kızarak bağırıyorlardı. Bir bölüğü de yorgun bir durumda görüşüyordu. Ananın kalbi sabırsızlıktan titriyordu. Çevresindekilere korkulu bakışlarla bakarak yaşamın bu korkunç bayağılığına şaşıyordu. Yanı başında buruşuk yanaklı, sarı gözlü, ufak tefek bir koca karı oturmuş, söylenen sözleri dinliyor, ince boynunu uzatıyor, titiz bir biçimde bütün orada bulunanları süzüyordu. Ama tatlı bir sesle sordu. Sizin burada kiminiz var? Oğlum bir okul öğrencisidir ya sizin? Benim de oğlum. Adı ne? Vlasov. Tanımıyorum, çoktan beri mi hapiste? 7 haftadan beri. Benimki de 10 aydan beri. Pelage bu sözlerde övünmeyi andıran bir durum sezdi. Uzun boylu, karalar giymiş, uzun solgun yüzlü bir kadın söze başladı. Çok geçmeden ne kadar namuslu, saygıdeğer insan varsa hepsini hapse tıkacaklar. Böyle adamları hiç çekemiyorlar. Satsız kadın, evet evet sabırları tükeniyor da dedi, herkes kızıyor, bağırıp çağırıyor. Fiyatlar yükseliyor, insanların da değerleri azalıyor. Bunları uzaklaştıracak hiç kimse, hiçbir ses çıkmıyor. Asker kılıklı adam doğruladı. Dediğiniz çok doğru, çok kötü şey. Güçlü, güvenli bir ses olmalı ki... Susunuz dedi. Anladınız mı? Güçlü, güvenli bir ses. Konuşma bir daha genelleşti, daha canlandı. Herkes yaşam üstüne düşündüğünü söyledi. Ne var ki hep alçak sesle konuşuyorlardı. Ama bütün bu şeylerden anlayamadığı bir şey seziyordu. Evde onlar böyle görüşmezlerdi. Onların konuşma biçimleri daha anlaşılır, daha olağan, daha açıktı. Dört köşeli kumral sakallı şişman bir gardiyan bağırdı. Vlasov'un anası. Anayı baştan aşağı süzerek gel dedi. Gardiyan önde sallana sallana yürüyordu. Pelag elinden gelse onu iterek çabuk yürüyecekti. En sonra bir küçük odaya girdiler. Orada Pavel kendisine elini uzatmış gülümsüyordu. Ana bu uzanan eli tuttu. Gülmeye başladı. Gözlerini kırparak yavaşça merhaba Pavel, merhaba dedi. Pavel de annesinin elini sıkarken kendine gel, taşkınlık etme anne dedi. Evet evet hakkım var dedi. Gardiyan bağırdı. Baksana öyle pek yakın oturma, aranızda biraz açıklık olacak. Hapishanenin kuralı bu. Sonra içini çekerek esnedi. Pavel annesine sağlığını, evin ne halde olduğunu sordu. Kadın başka soruların gelmesini bekliyordu. Bu soruları oğlunun gözlerinde aradıysa da bulamadı. O her zamanki gibi sessizdi. Ancak yüzü biraz daha sararmış, gözler biraz daha büyümüş gibiydi. Şaşenka sana selam söyledi. Pavel'in göz kapakları titreyerek kapandı. Yüzü yumuşadı. Bir gülümseyişin ışığı bütün yüzünü parlattı. Keskin bir acılık kadının kalbini sıkıyordu. Birden etkilenerek sordu. Yakında seni de çıkaracaklar değil mi? Hem seni niçin tutukladılar? İşte o kağıtlar yine ortada dolaşıyor. Pavel'in bakışlarında sevinç ışığı parladı. Doğru mu söylüyorsun? Gardiyan seslendi. Bana baksanıza, burada böyle şeyler konuşulmaz. Görüşecekseniz aile işlerinden söz etmelisiniz. Ana sordu. Bizim konuştuklarımız aile işleri değil mi? Orası benim bileceğim iş değil. Yasak vesselam. Yemekten söz ediniz, giyecekten söz ediniz. Başka türlü bir şey olamaz. Gardiyan bu sözleri söylerken sesinde aldırış etmez bir ton vardı. Pavel söze karıştı. Peki peki, haydi anne evimizden konuşalım. Anlat bakalım sen ne yapıyorsun? Fabrikaya her türlü şey götürüyorum. Burada biraz durdu, sonra yine konuştu. Çorba, kızartma gibi şeyler. Maria ne pişirirse onu taşırım. Pavel anlamıştı. Yüzünde tutulmuş bir gülümseyişin titreşimleri görülüyordu. Saçlarını arkaya attı. Şimdiye dek ananın işitmediği tatlı okşayıcı bir sesle ''Anneciğim, sevgili anneciğim'' dedi. ''Ne iyi ediyorsun? Kendine bir iş bulabildiğine öyle seviniyorum ki. Artık canın sıkılmaz değil mi? Artık evde sıkılmazsın.'' Pelage biraz da övünmeyi andıran bir durumda dedi ki ''O broşürler meydana çıkınca benim bile üstümü araştırdılar.'' Ötüde kızmaya başlayan gardiyan bağırdı. Yine mi başladınız? Canım size söylemedik mi yasak? Burada insanları deliye tıkarlar. Ellerinden özgürlüklerini alırlar. Ta ki bir şey öğrenmesin. Sen durmadan gevezelik ediyorsun. Bir şeyler yasak denildi mi yasaktır vesselam. Peki peki artık bunlardan söz etme anne. Monava Ivanoviç iyi bir adamdır. Onun canını sıkmamalı. Biz ikimiz de birbirimize uyduk. Onun bugün burada bulunması nasıl iyi bir rastlantı, yoksa her zaman hapishanenin müdürü gelir ne konuşulduğunu dinler. Gardiyan saatine bakarak zaman geldi dedi. Teşekkür ederim anne, teşekkür ederim. Boşuna benim için üzülme, ben çok kalmaz çıkarım. Anasını kucaklayarak göğsüne bastı. Pelage hem sevinçli hem hüzünlü ağlamaya başlamıştı. Gardiyan yeniden bağırdı. Ayrılınız bakalım. Homurdanarak anayı aldı götürdü. Ağlama, ağlama, neredeyse o çıkacak. Birçok adamı çıkardılar, çok geliyorlar. Ana eve dönünce Rusyalı'ya, Ustalıkta işi ona anlattım. O da anladı dedi. Sonra üzgünce içini çekti. Evet anladı. Yoksa beni öyle kucaklayamazdı. İşte ilk kez olarak Andre gülerek sözünü kesti. Ya insanlar çok şey isterler. Oysa annelerinin isteği bir tek, okşanmak. Pilate sevinçle bağırdı. Ya orada bekleyen ziyaretçileri görseniz, onlar sanki o yaşayışa alışmış gibi. Ellerinden çocuklarını almışlar, hapishaneye yığılmışlar, sanki onların hiç umurunda değil. Onlar salt geliyorlar, oturuyorlar, bekliyorlar, öteden beriden konuşuyorlar. Okumuş yazmış adamlar böyle olursa işçilere ne demeli? Küçük Rusyalı gülümseyerek yanıt verdi. Bu olağan bir şey. Kanun onlar hakkında bizim kadar sert değil. Onların kanuna bizden çok gereksinimleri var. Bundan dolayı günün birinde bu kanun onları yakalayınca yalnız yüzlerini ekşitiyorlar. İşte o kadar. Kanun onları biraz korur. Bizim ise elimizi ayağımızı bağlar. Bir yana saldırmayalım diye.
Ayrım sonu.